Ayrım 20, Gürüzü 2, Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 242. Eşek bulması. Bin yılı bir anda düşünebilsen, bir anda sezebilsen bin yıllık düşüncemi. Yırtılmış paslı bir saçı andırıyordu gökyüzü. Uzayın tüm ışık ve renk hareketi, derinliği, marifeti sanki bu yırtıklarda yoğunlaşmış gibiydi. Simsiyah kömür tozu anaforları yükseliyordu havzadan, kuyulardan, kömür harmanlarından, katır ve at katarlarından, sütun yığınlarından. Köşede dimdik oturan yaşlı bir yemekhane kedisi, maden idaresine girip çıkan kumpanya sahiplerini izliyordu. Kafasında aşçının tekme izinden kalma bir parça kurumuş çamur vardı. Kedinin gözleri varoluşun ve gücün acıya dönüşen tiranlığını sanki seyrede de küçülmüş, rengini ve ışıltısını yitirerek bir çift tevekküle dönüşmüş gibiydi. Arada bir sağ ayağını yalıyor, kendilerini mahsustan yaraladıkları iddiasıyla ocaklardan alınıp getirilen ve karşı duvarın dibinde kırık su testileri gibi duran bahriye neferlerine kaydırıyordu bakışlarını. Neferlerden zayıf ve kısa olanı at gibi ayakta uyuyor, diğeri ise kapı aralığından gelen yakınmaları ve kumpanya sahiplerinden Vasil'in mantar gibi türeyen küçük aile ocaklarının yasaklanmasına dair vaazlarını dinliyordu. Vasil'in sesini bazen havzaya geçici olarak getirilen ve ishal olmuş 13 kazmacının ocaklardan derhal uzaklaştırılmasını öneren Doktor Hüsnü Bey'in öfkeli sesi bastırıyordu. Bahriye neferi ikide bir esniyor, doktorun bağırtısındaki gizli şifaya sığınıyor, ferahlar gibi oluyordu. Bir ara gökyüzü yırtıldı, güneş gizlendiği yerden çıktı, harman yerindeki eşek acı acı anırdı. Kendi gölgelerinde gezinen ve ani bir göz kamaşması gibi belirip kaybolan çavuşlar, küfeciler, tahkimatçılar çoğaldı. Doktor Hüsnü Bey'in sesi maden idaresinin aralık kapısını titretti, biraz daha araladı. ''Beni bu dünyaya muhtaç olacak kadar düşürmeyin, işime karışmayın. Dermansız hekim olur mu? Bu nerede görülmüş? Beni dertle çaresizlik arasında beynamaz ederseniz, tecelliyle kader arasında sıkıştırırsanız hiçbir şey yapamam.'' Mesut Çavuş bir grup hasta madenciyle birlikte maden idaresinin ana kapısına geldi. Yaralı bahriye erlerine de gruba katılmalarını söyledi. Çavuş içeride konuşmamalarını ikaz ederek grubu salona soktu. 1839'da kurulan Mektebi Tıbbiye Şahane'nin ilk mezunlarından Doktor Hüsnü Bey'e ayrılan ve kapısı salona açılan odanın önü cehennemden yeni çıkmış, yanmış, kömürleşmiş günahkarları andıran hasta madencilerle doluydu. Hiç kimse ayakta değildi. Ahşap zemin üzerinde iç içe geçmiş oturuyorlardı. Kapı açıldı, doktorun odasından sol gözü şişmiş, hindi boyunlu bir madenci çıktı. Oturanları şöyle bir süzdü. ''Bununki derde deva değil, garsalamak diye iç geçirdi Mesut Çavuş anacan bir sesle. ''Hadi hadi sallanma kurban, sen işine dön.'' dedi. ''Yanko, sen gir, hekimi bekletme, kızar.'' ''Gençler biraz o tarafa doğru sıkışın, kapının önünü kapatmayın. Hekimin sidik zorundan derdi var, sık sık ayak yoluna gider gelir, kızmasın bize.'' Kapıya en yakın yerde oturan kazmacı Yanko kalktı, aksayarak içeri girdi. Usulca kapattı kapıyı. Hüsnü Bey muayene ettiği madencinin durumuyla ilgili bir şeyler yazıyordu defterine. Başını kaldırdı, oturması için yandaki sandalyeyi gösterdi Yanko'ya. Adını çalıştığı ocağın numarasını sordu, defterine yazdıktan sonra ''Şimdi anlat bakalım, derdin ne?'' dedi. Yanko vücudundan yükselen şikayetlere kulak verdi önce. En ciddi şikayetini dizini göstermek için şalvarını yukarı sıyırdı. ''Bu diz benim harap oldu.'' dedi. Hüsnü Bey yerinden kalktı geldi, çömelerek yakından incelemeye başladı Yanko'nun dizini. Diz şişmiş morarmış, sola doğru kaymıştı. ''Dizinin üstüne çalışma, baksana yerinden kaymış, çatlamış, iltihaplanmış. Ben bu dize şimdilik bir şey yapamam, bırak dursun durduğu yerde, şişinin inmesi lazım. Sıcak suyla yıka, temiz bir bezle de sar, başka bir derdin var mı?'' ''Var daralma nefesimde, yatarsam var, öksürüklerim zorlu zorlu.''
''Balgamında kan var mı?''
''Bazı bazı var kara şeyler, kırmızı kırmızı, bazı bazı da yok bir şey.''
''İştahın nasıl?''
''Yerim bulursam, aramam bulmazsam.'' Göğsünü açtı, göğüs kafesinin üzerindeki büyük uru gösterdi. ''Bir de var bu, göğsüme verir fena bir acı.'' Büyüyen basur memesini de söylemek istediyse de utanıp vazgeçti. Yanko'nun nefes daralmasını unutan Hüsnü Bey değişik renklerle nakışlanan elma büyüklüğündeki ura yakından baktı. Düşündü derin derin.
Bu bir urdur Yanko Bey. İnşallah eşek gumması yani kanser cinsinden değil dedi. Kurt huyunu değiştirir, ur huyunu değiştirmez. Uru kesmek tehlikelidir.
Derman merman.
Ura derman olmaz, dokunmayacaksın.
Çarıklardan yükselen kokudan dolayı Hüsnü Bey Yanko'dan uzaklaştı biraz.
Dert değil Hekim Bey bunlar, derdim benim asıl başka.
Söyle bakalım neymiş o asıl derdin?
Zorun kanlandırdığı sol gözünü kıstı. Hüsnü Bey'in sağ yanağında tike dönüşen çaresizliğe baktı çaresizce.
Yüreğimde var bir keder Hekim Bey. Her insanda var bir kelle, her kelle bir yuvadır. Her kellede var bir akıl kuşu. Benim akıl kuşum yuvasızdır.
Yani senin yuva dediğin bir kellen yok mu?
Yok.
Dağılmış, parçalanmış ve her parçasında bulunamayacak derecede kaybolmuş, garip bir insan türüyle karşı karşıya olduğunu fark etti doktor. Hastanın kısılmış göz aralığında yakut gibi parlayan ışığı yorumladı. Yanko'nun şifaya inandığı ama şifa arayacak kadar düşmediği sonucuna vardı.
Üzülme Yanko efendi, mesele değil. Senin hiç değilse akıl kuşun var. Akıl kuşunun yuvasına sahip olup da içinde akıl kuşu olmayan çok insan var.
Yanko'dan sonra Harun girdi içeri. Domuz damından düşen merteğin ucu sağ omzuna denk gelmiş, köprücük kemiğinin çatlamasına yol açmıştı.
Hüsnü Bey acıdan sağ kolunu kıpırdatamayan gencin kanlanmış omzuna baktı.
Bu sabah yaralı babasını katırla almaya gelen sümbül zülüflü elma yanaklı köylü kızına benzetti onu.
Adını, doğum yerini ve çalıştığı ocak numarasını yazdıktan sonra kazanın hikayesini dinledi. Gencin acıya yenildiğini ve ayakta duracak durumda olmadığını fark edince sandalyeyi gösterdi.
Otur şurada delikanlı, gömleğini çıkar da yakından bakayım yarana.
Korku, umut ve acıyla oturdu. Sağ kolunu oynatamadığı için çıkaramadı gömleğini.
Şişip moraran sağ ele baktı Hüsnü Bey. Yaklaştı, gömleğin kanlı ucunu yukarı kaldırdı, yaralı omuza baktı.
Delikanlının sol kolunu da fazla hareket ettiremediğini anlayınca,
''Omuz kemiğinde ciddi hasar var.'' dedi. ''Benim yapabileceğim bir şey yok. Zonguldak'ta sınıkçı var mı?''
''Var.'' dedi Harun ağlamaklı bir sesle.
Hüsnü Bey sustu.
Delikanlının sesinden suskunluğuna yansıyan sıkıntıyı kendisine karşı bir çıkış olarak yorumladı. Yanlış anlaşılmaktan korktuğu için,
''Sen çalışamayacak durumdasın delikanlı. Köyünde bir ay dinlenmen için rapor yazacağım. Gider sınıkçıya gösterirsin.'' Sınıkçılar kırık çıkık işlerini hekimlerden daha iyi becerirler. Bir ay hiçbir iş yapmazsan iyileşirsin.
Harun'dan sonra ciddi solunum sorunu olan yaşlı bir madenci girdi. Az sonra da yaşlıyı Neşat izledi. Kapıyı kapattıktan sonra geldi, hazır ol ciddiyetiyle dikildi Hüsnü Bey'in karşısına.
Çocuğun duruşundaki derin güven ve umuttan cesaret aldı doktor, aldığındaki yarayı fark edemedi.
İlk soruların cevaplarını deftere kaydederken gülümsedi. Her insanın içinde hep o insana doğru yürüyen bir çocuğun olduğunu düşündü.
Defterini karıştırdı, dostu Nigar Hanım'ın havzaya gelmeden önce içli istelik bir tebessümle yazıp kendisine verdiği kısa nota bir göz attı.
Suyu ben olayım bu aşkın, güneşi sen ol, kökü ben olayım gülü sen ol, volkanı ben olayım gölü sen ol. Fikri ben olayım bu aşkın, zikri sen ol. Biçimi ben olayım, özü sen ol. Nazarı ben olayım, gözü sen ol. Ne olur anla beni ey aşık, ey acemi. Bin yılı bir lahzada düşünebilsem, bir lahzada sezebilsen bin yıllık düşüncemi.
Kuzusuna ilk kez bakan yeni doğurmuş bir koyun duyarlılığıyla, ''Ayakta durma çocuk, lambanı koy oraya, otur şu sandalyeye.'' dedi. ''Söyle bakayım, derdin ne?''
Hüsnü Bey'in sıcacık içtenlikli davranışından güç alarak, ''Babam ağır hasta Hekim Emmi'' dedi, ''köydedir, çok hasta.''
''Geçmiş olsun, babana bir şey yapamam, kendi derdini söyle, kafana ne oldu?''
''Tavandan Harun'un omzuna bir odun düştü, benim kafama da ufak taşlar düştü, bayıldım, kafam üç yerden kırıldı, büyük taş düşseydi ölürdüm.''
Hüsnü Bey sandalyesinden kalktı, kuş bakışıyla Neşat'ın kafasını inceledi. Kırılıp şişmiş yerlerin çevresine işaret parmağının ucuyla dokundu.
''Başında sarık yok muydu senin?''
''Yoktu.''
''Çalıştığın zaman kafanda sarık olsun.
Fes de koyabilirsin. Fesin içine sığacak kadar değirmi keçeler kes, üst üste fesin içine yerleştir. Fesi kafana oturt, korur seni. Çıplak kafayla çalışma.
Cinler dinlemezler. Bu sefer de büyük taşlar düşünürler. Harun da beni ocağın Arabı kurtardı.
Hüsnü Bey cinlerle göçük arasında bir ilişki kuramadı. Ocağın Arabını ise kurtarma ekibinden birisi sandı. Çocuğun gözleri cinleri düşünmekten ve izlemekten mi şehlalaşmıştı acaba?
Recep Paşa'yla konuşsaydı ocakta cin kalmazdı diye sürdürdü Neşat. Babam bırakmadı. İki muskan var, seni korur dedi. Muskalar beni korumadı. Muskalar korusaydı kafam kırılmazdı.
Ocakta cin min olmaz çocuk. Yarattığın öcülerle kendini huzursuz etme.
Cin var diye diretti Neşat. Doktoru büyük bir hayretle tepeden tırnağa süzdü. Ben kendi gözlerimle gördüm. Lambamı söndürdüler, karanlıkta üzerime geldiler.
Hüsnü Bey mezar karanlığında çalışan çocuğun hayal dünyasını merak etti. Kıyafetleri nasıldı?
Kırmızı entarileri vardı, ayakları çarıksızdı. Ben kaçtım, vagonun altına saklandım. Ben zaten onları gördüm mü kaçarım, vagonun altına saklanırım. Vagonun altında bana bir şey olmaz. Harun'u bir aylığına köyüne göndereceğini duydum. Beni de gönder, babam çok hasta.
Neşat'ın yalın ve samimi konuşmasından hoşlanmıştı Hüsnü Bey. Cin korkusu, göçük korkusu, babasızlık, boşuna çare arayış, umut bağlayış ve ısrarlı bakış. Kendi çaresizliğiyle çocuğunkini karşılaştırdı. Yeraltı karanlığında çalışan her çocuğun aydınlığa çıkma gibi güçlü bir umudunun olduğunu düşündü. Ben raporu çalışamayacak durumda olanlar için yazarım. Yazsam da seni köyüne göndermezler. Onlar senin çalışıp çalışamayacağını benden daha iyi bilirler.
Babamın hasta olduğunu yazarsan?
Böyle bir maruzatı kabul etmezler.
Maruzatın ne olduğunu sormak istedi Neşat. Hekimin ikna edilecek bir yapıya sahip olup olmadığını anlamak için bir kez daha baktı gözlerine.
Çatık kaşların altında ışıldamadan, kıpırtısız bekleyen bu bir çift karanlığa soru sormanın gereksiz olduğuna inandı. Kazma kazmasına kazacaktı ama her kazıştan sonra yine aynı kömür damarı çıkacaktı karşısına. İnsan bir kere düşmüştü yerin dibine, onu ancak ölüm durdurabilirdi. Masanın üzerinde açık duran ilaç çantasına baktı. Çantadaki ilaçların türünü merak etti. Çocuğun bakışındaki çaresizliği ve ihtiyaç çığlığını acıyla duyumsayan Hüsnü Bey, her madenkeşin yarasını temizleyip merhemlemeye ve sarmaya yeltense işin altından kalkamayacağını düşündü. Bir parça pamuk aldı çantadan, suya batırdı. Neşat'ın kafasındaki yaraları silmeye koyuldu.
Babanın durumu çok mu ağır? Hastalığı nedir?
Babam yatakta. Öksürükleri arttı, kanı çoğaldı, terlemeleri arttı. İştahı kalmadı, uykusu gitti. Babamın eti çekildi, kemikleri çıktı. Beli şişti, düzelmedi. Toz hastalığına yakalandı. Babamı dövdüler, katırla götürdük köye.
Kim dövdü?
Memdur Çavuş'un adamları dövdü. Recep Paşa'ya giderse hepsini anlatır. Paşa mahveder bunları, ocaklarını söndürür.
Paşa kim? İsmi ne?
Neşat Paşa'nın Paşa'dan başka bir adının olmadığını bildiği için Hüsnü Bey'in sorusunu anlamsız buldu.
Adı Paşa'dır. Ocakların Paşası. Ereğli'de oturur. Babam Recep'i bıraksaydı Paşa yardım ederdi. Başına bu belalar gelmezdi.
Çocuğun duygu tufanı içinde olduğu ve fena halde parelendiği kanısına vardı Hüsnü Bey. Havzada çalışan çocuklardan çoğunun birçok yere aynı anda baktığını, herkesten kuşkulandığını, felaket hayalleri kurduğunu ve doğurgan korkularla birlikte yaşadığını düşündü. İbn-i Sina'nın Kanunu ile Ahmedi'nin Tervihül Ervah, yani Ruhları Ferahlandırma adlı eserlerini bir kez daha okuma ihtiyacını duydu. Islak pamukla temizlediği yaralara merhem sürdü. Neşat çıkar çıkmaz bakışlarıyla Harun'u aradı. Salondaki hasta sayısının iki kat arttığını fark etti. Dikkatini çocuklara yöneltti.
Sallanma koçum, hemen işbaşı yap diye uyardı Mesut Çavuş.
Harun gitti mi Mesut emmi?
Harun'u yatakhaneye gönderdim, sen ocağına dön.
Ben tek nasıl yaparım, yanıma bir küfeci ver Mesut emmi.
Tamam koçum, hele sen bir işbaşı yap.
Büyümüş bir korkuyla çıktı maden idaresinden, gökyüzüne bakarak yürüdü. Ocaklardan çıkan, ocaklara giren insanlar, emredenler, koşturanlar, direk taşıyanlar, kömür ayıklayanlar, kömür kıranlar. Harman yerlerinden kıyıdaki gemilere kömür taşımaya gelen beygir katarlarının arasından geçerek kuyuya doğru yürüdü. Ne yapacaktı? Karanlıkta cinlerin cirit attığı galerilerde vagonu tek başına mı dolduracaktı? Yokuşlarda nasıl itecekti dolu vagonu? Cinler en çok yalnız çalışan madencilerle uğraşmıyorlar mıydı? Birden durdu, maden idaresine doğru yürüyen Serdar'la Tahsin'e baktı. Babası da yoktu artık, kime dayayacaktı sırtını? Amcalarına mı? Recep'ten başka kimse yardım etmezdi. Yedi başlı bir devin açlığa açılan en büyük ağzına girmiş gibi oldu. Terleyen, mantarlaşan, güven vermeyen direklerin arasından geçti. Duvarın dibinde galeri boyunca uzayıp giden hava borusunun içini merak etti. Cinlerin giremeyeceği hiçbir yer yoktu. Galeri karanlığında arada bir beliren madenci lambalarından cesaret alıyor, kendinden başka bir yığın çocuğun yer altında çalıştığını aklından geçiriyor, cinlerin sadece kendisiyle uğraşmayacakları sonucuna varıyordu. Yanından geçenlerin selamlarını aldı, döndü, gidenlerden öksüren madenciye baktı. Kömürün değil cinlerin madencilere öksürttüğüne inandı. Mesut Çavuş'un anlattıkları doğru muydu? Şeytanın bir zamanlar cinlere reislik ettiği, Allah'ın cinleri ateşle yaktığı ama köklerini getiremediği doğru muydu? Ocaklarda patlayan ateşler, Allah'ın cinleri yakmak için çaktığı ateşler olabilirdi. Cinlerin ölüleri görünmezdi. Cinler insanlardan daha çok ölüyor ama tükenmiyorlardı. İlginç sesler duydu. Karanlıkta yanına sokulan cinleri ürkütmek için uçkurunu çözdü, iki rayın arasına işedi. Silik torbasını boşaltmadı tamamen, tehlikeli anlara sakladı bir bölümünü. Çamur dolu bir çukura battı sağ ayağı. Karanlığın, sıcaklığın ve basıncın hakkından ancak Recep gelebilirdi. Hurşit'in yerini Recep'ten başka kimse dolduramazdı. Yeraltı dünyasının adamıydı o. Karanlıkla ve cinlerle iyi geçinmenin bir yolu olmalıydı. Bunu da Recep'ten başka bilen olmazdı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 250.